Mısra-i Berceste. Sibernetik, Turgut Uyar. 3 kere 3 9 eder. Bilirsin. 1'in karesi 1'dir. Karekökü de bilirsin. Mutlu aşk yoktur. Bilirsin. Ama baharda ya da dışarıda, sonsuz göğün altında aşkın aşkla çarpımı garip bir biçimde hep sonsuzdur. Karekökü de yoktur.
Hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz. Mısra-i Berceste TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda başladı. Programı Nilgün Yıldırım sizler için hazırladı. Sesimizi sizlere Acan Feren ulaştırıyor ve mikrofon başında da ben İpek Önder. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Şair ve yazar Osman Özbahçe bizlerle birlikte. Hoş geldiniz değerli hocam.
Hoş bulduk.
Efendim, ikinci yeni hareketinden söz etmeye devam edeceğiz bu haftada. İkinci yeni hareketinin
ne kadar konuşsak ne kadar tükenmez. Konuşsak
tükenmeyecek bir kaynaktan söz ediyoruz. Evet. İkinci yeni hareketinin Türk şiirine getirdiği yenilikleri konuşalım diyorum sizinle bu hafta. Genel bir çerçeve çizerek söyleşimize başlayalım. Evet.
Öncelikle ikinci yeni kendisi büyük bir yenilik. Mesela biz hece içerisinde bu cümleyi kuramayız. Bir hece şairinden sonra yeni genç bir hece şairi çıktı diyelim. Büyük yenilik, yani bir tazelik, yenilik getirmiş olabilir hiç kuşkusuz, ama ikinci yeni Ece Ayhan'ın şöyle bir cümlesini hatırlıyorum örneğin yenilik bahsinde. Bizden önce diyor alfabe, yazı sağdan sola doğru yazılıyordu. Bizimle birlikte ilk defa Türk şiirinde soldan sağa doğru yazılmaya başlandı diyor. Bir başka cümlesini hatırlıyorum yine Ece Ayhan'ın. Adeta hiç keşfedilmemiş bir adaya çıkmış kişiler gibiydik. Bu derece büyük bir yenilik ikinci yeni. Ben şimdi serbest vezin diyeceğim ama serbest vezin örnekleri ikinci yeniden önce var. Fakat ikinci yeniyle gelen serbest vezin hakiki olarak içten serbest vezin biçiminde doğarak yazılmış serbest vezin. Gerçek anlamda nasıl modern şiir ikinci yeniyle Türk şiirine geldiyse, serbest vezin de gerçek anlamda ilk defa ikinci yeniyle Türk şiirine gelmiştir. İkinci yeniden önceki kuşağa mensup bütün şairlerde vezin ve kafiye algısı vardır. Serbest vezinle yazan şairlerde de vezin ve kafiye algısı vardır. Orhan Veli'de de vardır, Nazım Hikmet'te de vardır. Ercüment Behzat Lav'ı şimdi tam hatırlayamayacağım ama onun da olup olmadığını yani şu an hatırlayamayacağım. Fakat Nazım Hikmet, Orhan Veli, Behçet Necatigil mesela serbest vezinle şiir yazıyor ama simetrik mısra ve kafiye ile bitiyor mısralar. Bu ne demektir? Biçimsel de olsa hece şiiri demektir. Tabii ki en önemli yeniliklerden birisi birey. İkinci yeniyle birlikte şiirimize birey gelmiştir. Şimdi bunu şöyle anlamak lazım İpek Hanım. Mesela Necip Fazıl'ın şiirini okuduğumuzda, hatta Orhan Veli'nin işte Küçük İnsan Eleştirisi yöneltilen şiirini okuduğumuzda, birçok Nazım Hikmet, Mehmet Akif, Tevfik Fikret, Haşim, Yahya Kemal hepsini hatırlayabiliriz. İnsan ortak paydası gibi bir şey söz konusu. İnsan var şiirinde ama ikinci yeni de birey var. Birey insandan nasıl
ayrımını
farklı,
yapmak lazım
nasıl
herhalde.
Ayrı? A isimli kişi, bunun şiiri. Yani bütün insanın, insanlığın şiiri değil. İkinci yeni şiirimize böyle bir özellik getirmiştir. Çünkü insan bizim toplumumuzda da buna doğru gitmeye başlamıştır. Temel yeniliklerden birisi de ikinci yeniyle birlikte şiirimize yaşantı şiirinin gelmesidir. Yani siz rahatça sabahleyin uyanıp evinizden çıkıp işinize gidiş sürecini, şahsi bir işi şiir biçiminde ifade edebiliyorsunuz. Yani bu derece yaşantı şiire girmiştir. Bunun devamında da birey ve yaşantının birleşiminden şöyle bir özellik daha üretebiliriz. Her şeyin ölçüsü o birey ve onun yaşantısına dönüşmüştür. Yani o bizim önceki programlarımızda ifade ettiğimiz o savaş insanın manevi yönünü, değerler manzumesi dediğimiz insana hayat veren boyutları yok etti dediğimiz şeyle bağlantılı olarak, yani insan tek başına değerler konusunda da ölçü haline gelmiştir ve ikinci yeni şiiriyle bu bizim edebiyatımıza girmiştir. İkinci yeniden önce şiir tabir caizse virilik kurallarla yazılan bir sanattı, metindi. İkinci yeniyle birlikte şiir, ölçü, şair olmuştur. Şair kural koymaya başlamıştır. Şiir şöyle yazılacak, şiirde bu da yapılabilir. Ama garip de dahil olmak üzere önceki kuşaklara, dönemlere gittiğimizde şiirin herkesçe kabul edilen temel, belirgin kuralları vardı. İkinci yeniyle birlikte bu kurallar manzumesi de ortadan kalkmıştır. Her şaire göre değişen diyebileceğimiz bir sistem gelmiştir. Örneğin ben diyelim ki düz yazısal cümleler kurabiliyorum. Ama bu daha öncesinden yoktu. Böyle bir şey söz konusu bile olmazdı. Fakat o sanatın gerekliliği içerisinde sanatın gereklerini yerine getirdiğim ölçüde ben her istediğimi yapabiliyorum. Böyle bir esneklik kazandım ikinci yeniyle birlikte. Burada mesela şunu da hatırlayabiliriz. Sezai Karakoç çoğulcu diyor. Çoğulcu bir ortamdır ikinci yeni anlamında cümleleri var Sezai Karakoç'un. 5-6 tane büyük usta koyalım ikinci yeninin ustalarını. Hepsinin birbirinden farklı, önemli ölçüde farklı şiirleri, şiir anlayışları olduğunu görürüz. Çünkü ben böyle yapacağım olayı var. Bundan önce yani hece içerisinde siz istediğiniz kadar sağa sola çarpın. Yani o vezin ve kafiye sizi belirleyecek. Eninde sonunda sizi tayin edecek. Böyle bir disiplinli yapı başka bir disiplinli yapıyla yer değiştiriyor. Yani sanatçının eli imkan anlamında biraz daha genişliyor. Mesela Necip Fazıl da aruza nazaran hecenin sanatçının imkanlarını elini genişlettiğinden bahsediyordu. O da açık kapalı şeklindeki aruz veznine bir kalıba bağlı kalarak şiir yazılıyordu aruzda. Hecede ise bütün kalıpları aynı anda kullanma esnekliği kazanıyorsunuz. O açık kapalı akışını terk ederek diyordu. Belki de sürekli genişleyerek, şiirin imkanları sürekli genişleyerek aşama aşama ikinci yeniye kadar geldi. İkinci yenide de alan bütünüyle açıldı ve her şey serbest ama o sanatın estetik yapıyı kurmak şartıyla, sanatın gerektirdiği estetik yapıyı kurmak şartıyla her şey serbest yaptı ikinci yeni.
Dil bilgisi kuralları açısından da ikinci yenicilerin şiirlerini incelediğimizde aykırılıklar göze çarpıyor değerli hocam. İkinci yeniciler neden Türkçenin dil kuralları karşısında bir duruş sergilemişler?
Aslında dil bilgisi kurallarına bütünüyle bağlı kalarak belki de iyi şiir üretilemeyeceği için bu kuralları bazen esnetmek gerekiyor. Mesela siz bir cümle düşünelim. Virgül koyduğunuzda, ünlem koyduğunuzda, noktalı virgül koyduğunuzda, iki nokta koyduğunuzda böyle her şeyi disipline ediyorsunuz. Anlam şöyle anlaşılacak yapıyorsunuz. Fakat bunları kaldırdığınızda diyelim ki kelimelerin birbirine akışı imkanı doğacak. Virgülü niçin koyuyorsunuz? Anlam karışıklığı olmasın diye koyuyorsunuz. Oysa diyelim ki ben anlam karışıklığı istiyorum. O karışıklıktan yeni bir şey doğmasını istiyorum. Yani
okuyucuyu sınırlamamamak için.
Şiiri de sınırlamamak için. Yani o imla işaretlerinin kalkması alanın biraz daha genişlemesi anlamına geliyor. Yoğun bir biçimde de bu Türk edebiyatına 50 yıllarda ikinci yeniyle girmiştir. Sadece şiirimizde değil, mesela hikaye de özellikle hiç imla işaretine yer vermeyen hikayeler yazılmaya başlanmıştır ilk defa. Öncesinde böyle şeyler yok.
Değerli hocam, bir şiir aramız var. Şiirimize kulak verelim. Ardından söyleşimize devam edeceğiz.
Tabii ki.
Yalaos, Turgut Uyar. Bektaş yüce dağ başında Yalaos'tu. Bektaş zaten doğduğundan beri Yalaos'tu. Bir sopa, 3-5 koyun, bir köpek. Bulutların içinde kendi kendine Yalaos'tu. Mintanıyla yalnızdı. Çarığıyla yalnızdı. Bilinmez düşünceleri, tanrısıyla yalnızdı. Köyde, şehirde, kasabada, dağda, 5-10 kelimesi diliyle. Yalnız insanların o garip haliyle yalnızdı Bektaş. Yapayalnızdı. Bektaş Mayıs böceği kadar yalnızdı. Esaretinde, hürriyetinde, sevdasında. 3 yaşında da yalnızdı, 15'te de, 80'de de. Yağmurların altında, bulakların kenarında. Türküsünde, koşmasında, şarkısında. Tamamda da, noksanda da. Papatya gibi yalnızdı. Kuş yemi gibi yalnızdı. İğneden ipliğe işte Bektaş yapayalavuzdu.
Sayın Özbahçe, ikinci yeni şairlerin poetik görüşler itibariyle birleştiği veya birbirinden ayrıldığı noktalar var mı?
Aslında bu noktaları biz teorik olarak, poetik olarak kurabiliriz. Ortak noktalar ortaya çıkarabiliriz. Fakat ikinci yeni şairlerinin söyleşilerini okuduğumuzda, yazılarını okuduğumuzda hepsinin size ilk cümlesi şudur: benim hiç kimseyle alakam yok. Örneğin Sezai Karakoç da dahil olmak üzere hiçbiri ikinci yeni tanımını kabul etmemiştir. Hiçbiri ikinci yeni akımını kabul etmemiştir. Herkes bağımsız tek başına bir şair olduğunu vurgulamıştır. Bunun önemli olduğunu söylemiştir. Fakat hepsinin yaptığı hareket bir noktaya akıyor. Biz onun için ikinci yeni akımı diyoruz. Yani büyük köklü bir değişikliğe yol açıyor bu bireysel çabalar diyelim. Mesela Karakoç çoğulcu forum diyor. Herkes kendi fikrini söylediği, herkesin kendi fikrini söylediği agora diyor. Çarşı diyor. Herkes değişik mal üretiyor anlamında diyelim ki. Çarşı, pazar, herkes serbest. Fakat bir de bunu büyük açıdan ele aldığımızda bir şey çıkıyor ortaya. Bir temel çerçeve çıkıyor. Yani biraz önce programın girişinde söylediğimiz anlamda birey geliyor. Herkes bireyi kendi açısından yorumluyor. Yenilik, köklü ve radikal bir yenilik. Öncesinde örneğine rastlanmayan bir yenilik. Fakat yani A şairi ile B şairi arasında, yani şimdi biz diyelim ki Edip Cansever ile Cemal Süreya arasında ironi bağı, garip etkisi, Orhan Veli etkisi kurabiliriz. Ama farklılaştıkları noktalar o kadar çok ki ve kendi şiirlerini yazıyor. Kendi üsluplarını getirmeyi başarmış bu şairler, kendi şiirlerini yazıyor. Akıma aslında 70'lerin sonlarına kadar, belki 70-80, yani uzun süre akıma hiçbiri pas vermiyor. Akım çerçevesi içerisinde kategorize edilmek yerine tek başına ele alınmayı istiyor. Hatta bunu kolaycılık, akımı kolaycılık olarak değerlendiriyorlar. Mesela Turgut Uyar diyor ki, siz bana kolayca ikinci yeni diyorsunuz Ama benim şiirimi baştan sona tek başına Turgut Uyar şiiri olarak incelemek size zor geldiği için, benim özelliklerimi tespit zor geldiği için böyle yapıyorsunuz diyor. Biz buna yakın cümleleri Cemal Süreya'da da, Edip Cansever'de de, Sezai Karakoç'ta da, Ece Ayhan'da da buluyoruz. Hatta 50'li yıllarda Ece Ayhan futbol takımına benzetiyor ikinci yeniyi. Yani ikinci yeni diye bir takım kurmaya çalışıyorlar. Beni de o takıma yazmak istiyorlar. Kabul etmiyorum anlamında cümleleri var Ece Ayhan'ın. Oysa ikinci yeniye ilişkin en sağlıklı değerlendirmeleri yapan şairlerden biridir Ece Ayhan.
Sonradan katılmış olmasının etkisi var mıydı?
Yani mümkün, mümkün. Fakat Türk şiiri bir yerde şairlerin tarihidir. Türk şiirine yenilik getiren hususlar da genellikle akımlar değil, şairlerdir. Fakat burada da işte tek istisna ikinci yenidir. İkinci yeni akım olarak yenilik getirmiştir ve getirdiği yenilik gerçek bir yeniliktir, hakiki bir yeniliktir. Yani yapay, süs, püs değildir. Garip'e de akım diyoruz ama Orhan Veli ile özetliyoruz veya tanımlıyoruz. Yani şair çıkıyor ortaya. İşte hece bir dönemi kuşattı diyoruz. Ama ortaya Necip Fazıl çıkıyor. İşte onu izleyen Cahit Sıtkı, Ziya Osman, Saba, Ahmet Muhip Duranaz, onlar da çok iyi şiirler üreten şairler. Fakat Necip Fazıl çapında değil. Onun kadar büyük ve bütünlüklü bir şiir dünya kuramamışlar. Yani iş eninde sonunda Türk şiirinde şaire gelir. Onun yazdığı şiire gelir. Akım dediğimiz vakit, yani tek akım İkinci yenidir diyebiliriz.
Çok fazla tartışmaları olduğundan söz ettik. Evet. İkinci yeni konusunda. Bu şiirin bir akıma dönüşememesinin nedeni nedir sizce değerli hocam? Hangi aşamalar gözetilmeli ikinci yeniyi doğru kavrayabilmek için?
Bence metinden hareket edilmeli. Metne bağlı kalınmalı. Bunun dışına çıktığımız anda psikolojik üstünlük diyebileceğimiz hususlar devreye giriyor. Örneğin 50'li yılları ve ikinci yeni bazında 50'li yılları ben inceledim. Benim mesela net bir şekilde tespit ettiğim şey şu. Akımın bir tane öncüsü var gerçekte. Sezai Karakoç. Sezai Karakoç'la aynı düşünceleri, duyguları paylaşan, birlikte hareket eden Cemal Süreya. Artık bu ikili öyle bir noktaya geliyor ki aynı hareketi yapan bir kişiye dönüşüyorlar adeta. 50'lerin ilk yarısında özellikle. 50'lerin ikinci yarısında da 50'lerin sonlarına kadar belki de Cemal Süreya'nın 58 veya 59'daki ilk kitabının çıkışına kadar bütünüyle birlikte hareket söz konusu. Bu ikili ikinci yeni ismi konuluncaya kadar yeni şiir argümanıyla konuşuyorlar. Şiirimiz değişmeli, yeni bir şiir yazılmalı, yeni şiir şöyle şöyle olmalı. Yazdıkları şiirlerle bunun örneklerini veriyorlar. Tabiri caizse öğrenci harçlığıyla Sezai Karakoç dergi çıkarıyor şiir sanatı ismiyle. Ama iki sayı çıkabiliyor bu dergi. Burada Cemal Süreya'nın, Sezai Karakoç'un şiirleri yayınlanıyor. Bu şiirler ortamda bir şey oluşturuyor. Yeni şiir algısı oluşturuyor. Fakat 50'lerin ikinci yarısından itibaren bu dışarıdan biçimlenmeye, belirli kalıplara dökülmeye çalışılan bir harekete dönüşünce Sezai Karakoç örneğin 60'ların ortasında benim ikinci yeniyle bir alakam yok diyor. Fakat Karakoç bu cümleyi telaffuz ettiğinde, Karakoç'tan önce bu cümleyi diğer ikinci yeni şairleri de telaffuz ediyor. Tehlike ortadan kalktıktan sonra, tehlike ne demek? Anlamsız şiir. Anlamsız şiir eleştirilerine muhatap olup toplum veya büyük meseleler nezdinde küçük düşme korkusu. Bu atlatıldıktan, ikinci yeninin gerçekten çok iyi bir şiir, çok iyi bir teknik, çok iyi bir girişim olduğu anlaşıldıktan sonra ise herkes ikinci yeniyi ben başlattım, ikinci yeni benim, benim etkim demeye başlıyor. Böyle bir fotoğraf çıkıyor ortaya. Olayın başlangıcına, doğuşuna gittiğimizde iki isim, Sezai Karakoç ve Cemal Süreya, her anlamda ikinci yeninin öncüsü, teorisyeni, patronu, Ama büyük şairleri dediğimizde Edip Cansever, Turgut Uyar, Ece Ayhan, Karakoç, Cemal Süreya gibi hem akımın hem Türk şiirinin hem bizim gerçek anlamda modern şiirimizin büyük ustalarına dönüşmeyi başarıyorlar. Edip Cansever'in de Turgut Uyar'ın da ikinci yeni öncesi şiirden gelerek ikinci yeniye katılan iki şair olduğunu hiç unutmamamız lazım. Çünkü Cansever'in bir kitabı, Turgut Uyar'ın iki kitabı vardır ikinci yeni olayından önce. Ve bunlar eski kafayla, eski şiirle yazılmış şiir kitaplarıdır. Ama ikinci yeni ortaya yeni şiir örneğini koyduktan sonra bu şiire bakarak hem Turgut Uyar hem Edip Cansever şiirini değiştirmiştir. Şiirini bu anlamda değiştirmeden hem yola çıkan hem devam eden iki şair var. Sezai Karakoç ve Cemal Süreya. Ece Ayhan aynı yaşta olmalarına rağmen, aynı kuşağa mensup olmalarına rağmen üniversiteye Karakoç ve Cemal Süreya'dan sonra başlamıştır. Yani Cemal Süreya ve Karakoç son sınıftayken birinci sınıfa başlamıştır. Ben onun için Ece Ayhan'ı ikinci yeni içerisinde ikinci kuşak olarak değerlendiriyorum. Öncülük vasfı Sezai Karakoç ve Cemal Süreya'nın, bu hiç tartışılmayacak bir şey.
Ece Ayhan'ın da tespitleri bu şekilde zaten. Evet. Akımın öncüsü olarak Karakoç ve Süreya'dır,
evet,
diyor.
Evet.
Şimdi Sezai Karakoç'u da bahsetmeden olmayacak şimdi. Akımın öncüsü olarak ikinci yeni şiiri içindeki rolü neydi tam olarak? Yani, etkisini biraz değerlendirelim mi?
Benim düşüncem Karakoç'un öncelikle avantgard anlamda öncü bir şair oluşu. Cemal Süreya'nın bu öncülüğe veya avantgardla her anlamda eşlik edebilmesi. Çünkü Karakoç'un hatıralarında Cemal Süreya'yı şiir yazmaya teşvik ettiğine ilişkin cümleler var. Mesela Karakoç yazıyor şiiriyle meydanda ama Cemal Süreya biraz çekingen, acaba ne derler gibi her genç şairin yaşadığı şeyler bunlar. Onu yazma konusunda, yayınlama konusunda en çok cesaretlendiren kişi, onun en yakın arkadaşı Karakoç. Karakoç'un rolünün anlaşılması 50'lerin ikinci yarısında, ikinci yeni bağlamında büyük bir tartışma yaşanıyor mesela. Ben ikinci yeninin doğuşunda bu tartışmanın belgeleri niteliğinde 8-9 tane yazıyı iktibas ettim motamot. Karakoç'a ve Cemal Süreya'ya şiddetli bir saldırı var diyelim. Yani bu şiir yanlıştır, olmamalıdır, doğmamalıdır anlamında bir saldırı var. İkinci yeninin adeta patronu olarak, sözcüsü olarak, sahibi olarak ortada, meydanda akımı savunan şair Sezai Karakoç. Fakat bu tartışma tartışmanın sonlarında yeni bir şey ortaya çıkıyor. İşin içerisine ideoloji karışıyor. Yani siz o hakiki konu, gerçek konu neyse ondan sapıyorsunuz. Bu sefer işi şahsileştiriyorsunuz, ideolojiye döküyorsunuz, işte toplumsal psikolojik üstünlüklere döküyorsunuz veya oralara çekiyorsunuz. Konu bu değil ki. Konu şiir, şiirde de yeni şiir. Bu yeni şiiri de ben yazıyorum, biz yazıyoruz ve bunu da size karşı savunuyoruz. Bu konu olmaktan çıkıyor. O zaman Karakoç da kenara çekiliyor. Tabir caizse ortamdan, o günkü edebiyat ortamından çekiliyor. Ama onun çekilmesi gerçeğin akışını, biraz daha öncesini alırsak doğuşunu ve akışını değiştirmez.
Evet, o zaman şimdi Sezai Karakoç'un ikinci yeni tanımıyla programımızı sonlandıralım.
Eyvallah.
Şöyle diyor Karakoç, ikinci yeni Necip Fazıl ekolü ile Orhan Veli akımı arasındaki bir tereddütten yola çıkan, dünya şiiriyle çalkalana çalkalana duyguyla düşünce arasında eriyen bir şiir akımı oldu.
Bu süper bir tanım, süper bir tanım.
Çok teşekkür ediyoruz
ben
değerli
teşekkür
hocam
ederim.
Katkılarınız için.
Ben teşekkür ederim.
Evet sevgili dinleyicilerimiz, bu hafta da Mısra-i Berceste'nin sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yine aynı gün ve saatte sizlerle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
Mısra-i Berceste.